Ayrım 24.
Kesire, İnsan Üstüne Bir Deneme adlı eserinin sonunda amacına erişip erişemediği konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtir. Ona göre bir kültür felsefesi, insanın kültür dünyasının yalnızca bir başıboş ve ayrı ayrı olgular kümesi olmadığı varsayımı ile başlar. O bu olguları bir sistem, bir organik bütün olarak anlamayı ister. Kesire'ye göre eleştirel bir felsefe için insanın tözel birliğini kanıtlamak gibi bir yükümlülük yoktur. Çünkü insan kendi başına var olan ve kendi başına bilinmesi gereken basit bir töz olarak düşünülmez. Onun birliği işlevsel bir birlik olarak anlaşılır. Böyle bir birlik kendiliğinden oluştuğu çeşitli öğelerin ayrı cinstenliğini önceden varsayar. Çünkü böyle bir birlik diyalektik bir birlik, yani çelişkilerin bir arada varoluşudur. Kesire, AGY sayfa 207. Kesire'ye göre insan kültürünün değişik biçimleri doğalarındaki bir özdeşlikten ötürü değil, temel görevlerindeki uygunluk yüzünden birbirlerinden ayrılmazlar. Eğer insan kültüründe bir denge varsa, bu denge ancak dinamik bir denge olarak betimlenebilir. Çünkü dingin bir denge değildir. O karşıt güçler arasındaki savaşımın bir sonucudur. Tüm insan etkinliklerinde çeşitli biçimlerde betimlenebilecek olan temel bir kutuplanma söz konusudur. Kesire bu kutuplanmayı şöyle açıklar. İnsan biri yenilerini ortaya koymak üzere savaşırken, öteki eski biçimleri korumaya çalışan bu iki eğilim arasında çok hırpalanmıştır. Gelenekle yenilik, aynen öykünenle yaratan güçler arasında dinmeyen bir savaşım vardır. Bu ikiliye kültürel yaşamın bütün alanlarında rastlayabiliriz. Değişen şey yalnızca karşıt etkenlerin oranıdır. Bazen bir etkenin bazen ötekinin üstün geldiği görülmektedir. Bu üstünlük tek tek biçimlerin öz yapısını büyük ölçüde belirler ve onlardan her birine kendi özel görünümünü verir. Kesire, AGY sayfa 208-209. Çünkü burada söz konusu olan çatışan tinsel güçler arasındaki uyuşmazlıktır. Kesire çatışan tinsel güçler arasındaki gerilim konusunda şunları söyler. Söylencede ve dinde denkleştirme eğilimi öylesine güçlüdür ki karşıt kutbu bütünüyle önemsiz kılar. Bu iki kültürel olay insan yaşamının en tutucu güçleri olarak görünürler. Söylence bilimsel düşünce, kökeni ve ilkesi bakımından geleneksel bir düşüncedir. Çünkü insan yaşamının şimdiki biçimini anlamak, açıklamak ve yorumlamak için söylencenin onu uzak geçmişe indirgemekten başka bir aracı yoktur. Kökleri bu söylence bilimsel geçmişte bulunan, o zamandan beri ola gelmekte olan, zamanı bilinmeyecek kadar eski zamanlardan kalmış olan her şey sağlam ve kesindir. Bu gibi şeyleri kuşku konusu yapmak dine saygısızlıktır. Çünkü ilkel anlığı için yaşın verdiği kutsallıktan daha kutsal olan bir şey yoktur. Tüm nesnelere, fiziksel nesnelere ve insan kurumlarına onurlarını, ahlaksal ve dinsel değerlerini veren yaştır. Bu onuru savunmak için insan düzenini aynı değişmeyen biçimde sürdürüp korumak bir buyruk olur. Çünkü süreklilikteki en küçük bir kopma, söylence bilimsel ve dinsel yaşamın asıl özünü yok edecektir. İlkel düşünce görüş açısından nesnelerin yerleşmiş şemasındaki en küçük bir değişme bile feci bir şeydir. Büyüsel bir formülün, bir afsunun veya sihirin sözcükleri dinsel bir edimin, bir sunak veya duanın tek tek evreleri, hep bir ve aynı değişmeyen düzende yinelenmelidirler. En küçük bir değişiklik büyüsel sözcüğün veya dinsel törenin gücünü ve etkisini yok edecektir. İlkel din bu nedenle bireysel düşünce özgürlüğüne hiç yer vermez. Bu din belirlenmiş, katı ve bozulmaz kurallarını yalnız bütün insan eylemleri için değil, bütün insansal duygular içinde salık verir. İnsanın yaşamı sürekli olarak baskı altındadır. Olumlu ve olumsuz istemlerin, kutsama ve yasaklamaların, tören ve tabuların dar halkası içine kapanmıştır. Ama din tarihi bize dinsel düşüncenin bu ilk biçiminin kendi gerçek anlam ve amacını kesinlikle dile getirmemiş olduğunu gösteriyor. Burada da karşıt yönde sürekli bir gelişme ile karşılaşıyoruz. İlkel söylence bilimsel ve dinsel düşüncenin insanın yaşamına koyduğu yasaklamaların yavaş yavaş çözüldüklerini ve en sonunda zorlayıcı güçlerini yitirdiklerini görüyoruz. Böylece ahlaksal ve dinsel yaşam için taze bir görüş açısı getiren yeni bireysel güçler, salt denkleştirici güçler karşısında artık üstünlük kazanıyorlar. Böylece dinsel yaşam olgunluğa ve özgürlüğe erişiyor ve katı gelenekçiliğin büyüsü bozuluyor. Kesire, AGY sayfa 209-210. Kesire'ye göre insan ve kültür felsefesi çelişkilerdeki uyumun peşindedir. Bu açıdan bakıldığında insanın toplumsal bilinci, özdeşleştirme ve ayrımlaştırma gibi iki edime dayanmaktadır. İnsan kendi bilincine toplumsal yaşam içinde varır ama o toplumsal yaşam biçimlerini de bu arada oluşturup değiştirir. Yani insan eskiyi koruma ve onda kendi bilincine varma, denkleştirme ile eskiyi değiştirme, evrim arasında bir gerilim içindedir. Gelenek ile yeni arasında dinmeyen bir savaş vardır. Tek tek kültür biçimlerinin öz yapısında bu savaştan hangisi galip çıkmışsa o belirler. Söylence ve din bu bakımdan insan yaşamının en tutucu güçleridir. Dil de en tutucu güçlerdendir. Zaten bu tutuculuğu olmasa temel görevi olan bildirişme işini yerine getiremezdi. Çünkü bildirişme sert kuralları gerektirir ama dil de ses ve anlam değişikliklerine uğrayarak değişir. Yeni anlamlara gerek duyuldukça dil de yenileşir. Ama dildeki bu tutucu ve yenileştirici eğilimler arasında kesin bir karşıtlık yoktur. Bunlar çoğu zaman belli bir denge içinde bulunurlar. Dilin yaşaması için de bu zorunludur. Sanatta da aynı durumu saptayabiliriz. Ama sanatta özgürlük, bireysellik ve yaratıcılık etkeni burada yeninin geleneğe ağır basmasına yol açar. Sanatta gelenekle yetinme söz konusu değildir. Estetik kuramların baş konularından biri hep tutucu ve yaratıcı güçler olmuştur. Öykünme, mimesis. Kuramları tutucu, yaratma, poesis. Kuramları ise yenilikçi ve yaratıcı unsurlar içerirler. Öykünme ve yaratma kuramları arasında her dönemde yaşanan bir gerginlik ve çatışma bulunduğu saptanabilir. Kesire, AGY sayfa 211-212. Kesire'ye göre insan kültürü bir bütün olarak ele alındığında insanın gittikçe gelişen kendini özgürleştirme süreci olarak betimlenebilir. Ona göre dil, sanat, din, bilim bu süreçteki çeşitli evrelerdir. İnsan bunların hepsinde yeni bir gücü, kendine özgü bir dünya, bir düşüncel dünya kurma gücünü bulgulayıp kanıtlar. Felsefe bu düşüncel dünyada temel bir birlik bulmak için yaptığı araştırmadan vazgeçemez. Ama o birliği basitlikle, simplicity, karıştırmaz. İnsanın çeşitli güçleri arasındaki kuvvetli karşıtlıkları ve derin çatışmaları, gerilim ve uyuşmazlıkları görmezlikten gelmez. Çünkü bütün bunlar ortak bir ad koyucuya, denominatör, indirgenemezler. Hepsi değişik yönlere yönelip değişik ilkelere uyarlar. Ama bu çokluk ve ayrılık anlaşamama veya uyumsuzluğu göstermez. Tüm bu işlevler birbirlerini yetkinleştirip bütünlerler. Her biri önümüzde yeni bir çevren açıp bize insanlığın yeni bir yönünü gösterir. Yani uyumsuz, kendi kendisiyle uyum içindedir. Çelişkiler karşılıklı olarak birbirlerini dışta bırakmazlar. Tersine birbirlerine dayanırlar. Bu tıpkı yay ve lira, L-Y-R-A olayında olduğu gibi çelişkilerdeki uyumdur. Kesire, AGG sayfa 213. İşte bu noktada Kesire, felsefeye düşen yaşamsal bir görevden söz eder. Felsefe insan kültürünü, insanın gittikçe gelişen kendini özgürleştirme süreci olarak görmelidir. Bu konumda felsefe, söylence karşısında bilim, sanat ve ahlakın savunuculuğunu üstlenmelidir. Gerçi söylenceyi ortadan kaldırma imkansızdır. Ama felsefenin eleştirici ve bütünleştirici bakışı altında söylencelerin öz yapısını, niteliklerini ortaya çıkarabilir ve bunlara karşı nasıl savaşılacağına karar verebiliriz. Çünkü insanın kültür içinde kendini özgürleştirmesi, söylence karşısında bilim, sanat ve ahlakın gelişmesiyle doğru orantılıdır. 5-4 Heidegger 1889-1976. İnsana yönelik araştırmaların çağımız felsefesinde ağırlık kazandığını saptamak mümkündür. Yapılan çalışmalara baktığımızda, özel bir bilgi dalı çerçevesinde araştırma gereksinimi duyulan insanın çağımızda sorun olmasının iki yönlü olduğu söylenebilir. Böyle bir gereksinimden yola çıkarak insan sorununa eğilen filozoflara baktığımızda biri açık, diğeri de örtük olan iki yönü görebiliriz. İnsanın özel bir bilgi dalı çerçevesinde araştırılması, yani felsefi antropoloji söz konusu olduğunda onun doğrudan nesne edilişini, insanın kendine ilişkin bilgiye yönelimin ağır bastığını görmekle birlikte, insanı araştırmanın çağımızda insanla ilgili olup bitenlerden ayrı tutulamazlığını ve bu olup bitenlerde ortaya çıkan sorunların çözümü için insanı bilme eğiliminin doğduğunu görmekteyiz. Hem çağımızda insan sorununun bu ikili yönü hem de insana özel bir bilgi dalına konu yapan düşünürlerin yaptığı saptama göz önüne alındığında, felsefi antropoloji çalışmalarının dışında olmakla birlikte, yukarıda değinilen ikili yönü bakımından insan sorununa eğilmiş olan Martin Heidegger'i bu çerçevenin içine alabiliriz. Aslında insanı araştırmaya götüren sorun açısından bakıldığında, Heidegger'in ne Schiller'e ne de Kessire'ye uzak olmadığı saptanabilir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli şey şudur. Heidegger insanı insan nedir sorusuyla ilgisinde değil, çağımızdaki durumundan dolayı ele alır. Onun araştırması bu anlamda bir soruyla ilgili değildir. Çünkü o daha çok çağımızda insanı sorun haline getiren süreci betimlemek, İnsanın sorun olmasına yol açan nedenleri göstermek ve insan için bir çıkış bulmak ister. Sevgi iyi, çağımızda insan sorunu ve Heidegger, T. Mengüşoğlu'ya, armağan içinde, sayfa 179-181. Özellikle yeni çağdan bu yana Batı felsefesinde egemen olan bir düşünme tarzından söz edilebilir. Bu yalnızca nesneleştiren ve hesaplayan bir düşünme tarzı olarak, çağımız düşüncesine de önemli ölçüde etkisi altına almıştır. Gerçekliği özneler ve nesneler arasında yapılan keskin bir ayrımın yarattığı ikilikte kavrayan bu düşünme tarzı içinde Heidegger, insanın artık asıl düşünülmesi gerekeni, yani varlığı düşünemez hale geldiğini belirtir. Heidegger'in çağımıza ve onu hazırlayan düşünüşe yönelttiği köklü eleştiriler çerçevesinde insan sorununa eğilişinin kendine özgü yanını belirtmek gerekir. Bu kendine özgülüğü, onun düşünme kavramına yüklediği özel anlamdan yola çıkarak görmek olanaklıdır. Çünkü onun çağımızı düşünülmeyen bir çağ olarak nitelemesinin ardında da düşünmeye yüklediği özel anlamın bulunduğunu söyleyebiliriz. S.İ. AG'ye sayfa 181. Şimdi kısaca onun düşünmeden ne anladığına değinmek yerinde olacaktır. Heidegger'in felsefesinin merkezdeki kavramının varlık olduğunu saptayabiliriz. Ama onun felsefesi klasik anlamda bir ontoloji, bir varlık felsefesi değildir. Heidegger kendi düşünmesini mantıksal çıkarımcı ve nedenselce düşünmeden ayırmak için sahici düşünme olarak niteler. Bu aydınlanmanın akılcı ve bilimci düşünme tarzından farklıdır. Ona göre insan kendisini kendinin bilincinde olmakla değil, varlıkla ilişkisi temelinde ve bu ilişki bakımından tanıyabilir. Bu nedenle sahici düşünmede sürekli olarak varlığı hatırlamayı gerektirir. Varlık ise soyutlayıcı, nesnelleştirici düşünmenin sandığı gibi bir sabitlik ve tözsellik taşımaz. Töz düşüncesi, Batı metafiziğinin tutuklanmış olduğu soyutlayıcı düşünmenin bir yapıntısıdır, kurgusudur. Heidegger'e göre modern insan, gerçekliğe empoze edilmiş kavramsal yapılar aracılığıyla kavramayı dayatan bir düşünme tarzı, akılcı, bilimsel bir düşünme tarzı tarafından tuzağa düşürülmüş ve körletilmiş durumdadır. Modern insan, düşünmenin varlıkla ilişkide olmak ve varlığı düşünmek olduğunu unutmuştur. İnsanı yeniden yola, düşünme yoluna ve varlıkla özgür bir bağıntıya sokmak gerekir. İşte Heidegger, bu bağıntı kurma imkanını dilde bulmaktadır. Dilde sözcükler sabit kalmakla birlikte bu sözcüklerin anlamları varlığın her yeniden görünüşe çıkmasında değişir. Sözcüklerin çok anlamlılığı varlığın her defasında kendisini yeniden görünüşe çıkarmasından ötürüdür. Dolayısıyla insanın varlıkla kurduğu ilişki tarihsellik içerisinde bizzat dilin tarihselliği dolayımında kurulabilen bir ilişkidir. Sahici düşünmede bir soyutlama ve açıklama etkinliği değil, söz konusu ilişki içinde bitimsiz bir anlama etkinliğidir. Sahici düşünme, varlığın sürekli olarak yeniden görünüşe çıkmasına eşlik ettiği için o her zaman yolda olmak anlamına da gelir. Düşünür düşünce binaları inşa eden bir ustabaşı değil, sürekli yolculuk eden biridir. Heidegger'in kendisine filozof denmesinden çok düşünür denmesini tercih etmesinin nedeni budur. Öyle ki Heidegger, Batı tarihinin ve Batı düşüncesinin anlaşılmasına kendi etkinliğiyle örneklik etmek ister. Ve yine bu yönüyle Dilthey'in hermeneut, anlayan, açımlayan dediği bir düşünür tipine de örnektir. D. Özlem, Heidegger ve Teknik, giriş yazısı, tekniğe yönelik soru içinde, sayfa 11-15. Heidegger'de ontolojik hermeneutik söz konusudur. İnsan kavramından çok, Dasein kavramını kullanan Heidegger, hermeneutiğin temel pozisyonunu da buna göre belirler. Buradan hareketle de var olanın varlığına ilişkin eski soruyu, varlığın anlamına ilişkin bir soruya dönüştürür. Dasein kendini anlar, yani o kendi varoluşu içinde olmayı anlar. Kendini anlayan Dasein böylece ön ontolojik olarak diğer var olanların varlığını da anlar. D. Özlem, kaygı ve tarihsellik, siyaset bilim ve tarih bilinci içinde, sayfa 181. Heidegger içinde insan öncelikle tarihsel var olandır, tarihsel insandır. Bu insan sorularını ancak içinde bulunduğu tarihsel durum içerisinden sorabilir. Herhangi bir tarihsel durum içerisinde bulunan insan tam da bu yüzden Dasein'dir, orada olandır. Yani varoluşunun anlamını ancak tarihselliği içinde soruşturandır. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, sayfa 122. Dasein, Heidegger tarafından insan varoluşuna ilişkin olarak kullanılan ve orada olma anlamına gelen bir terimdir. Heidegger'e göre insan için dünyada olma, insanın kendisini çevreleyen nesnelerle ve etki içinde bulunduğu toplumun üyeleriyle onlarla ilgilenme ve onlara dikkat etme anlamında belirli bir ilişki içinde bulunması durumuyla belirlenir. Bu çerçeve içinde Dasein'i belirleyen üç temel yön vardır. 1. Olgusallık 2. Varoluşsal durum ya da kişinin amaçlı varlığını ve potansiyelini kavraması ve 3. insanın meşguliyetleri içinde kendisini unutması ve bu durumun bir sonucu olarak da biricik özelliklerini ve otantik varoluşunu kaybetmesi. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, sayfa 122. Heidegger'e göre varlık ancak ve sadece tarihsel olarak oluşmuş olanın ve tarihsel olarak eyleyenin, yani Dasein'in yine tarihsel olarak gerçekleşebilen anlama bilme durumu içinde. Bu demektir ki tarihsellikle incelenen ve anlaşılan bir şey olabilir. Yani varlık, Dasein'in tarihsel olarak değişebilen bilme-anlama imkanlarına uygun olarak bir anlamlar çokluğu içerisinde anlaşılabilir. Heidegger, Dasein'in tarihselliğinin ve varlığı değişik dönemlerde değişik şekillerde bilmesinin, anlamasının sebebini yine varlığa yükler. Varlık kendisini zamanda çok değişik şekillerde göstermesinin sebebi ise artık sorulamaz. Felsefe ancak varlığın kendisini çok değişik şekillerde gösterdiğini, çok değişik şekillerde açığa vurduğunu, açıklığa çıkardığını saptamakla yetinebilir, yetinmelidir. Bundan ötesi yarı mistik bir karanlığa gömülmüştür ve felsefenin bu karanlığı deşmeye hakkı ve imkanı yoktur. Bundan ötürü insan öznenin, Dasein'in varlıkla her defasında ancak onun kendisini zamanda açtığı şekillerden biriyle karşılaşıyor bulması, onun varlık nedir sorusuna vereceği yanıtın tekil ve tarihsel kalmasını zorunlu kılar. Bu da ancak Dasein'in böyle bir soru sormaya ihtiyaç duyması durumunda mümkündür. Ama Dasein'in böyle bir ihtiyaç duyması zorunlu değildir. Böyle bir ihtiyaç duymayan Dasein, varlık teriminin çok anlamlılığının da kendisinin tarihselliğinin de, yani herhangi bir zaman kesitinde orada olan Dasein olduğunun da farkında olmaz. D. Özlem, AGY, sayfa 181-182. Kendisini belirleyen temel konunun insan konusu değil de varlık sorunu olduğunu dile getiren Heidegger, varlık konusuna insani gerçeklik açısından, yani Dasein açısından yaklaşır ve insanla ilgili tüm çözümlemelerin varlık hakkında bilgi edinmemizi sağladığını belirtir. Heidegger'e göre varlık sorunu kısmen dünyada bir açıklama olmadan asılı duran şeylerin bırakılmışlığından kaynaklanır. Dünyanın dışında zorunlu bir varlığın olmadığını, dünyadaki olumsallığı ortadan kaldıracak bir tanrıdan söz edilemeyeceğini, her birimizin söz konusu olumsallıkla baş etmeyi öğrenmemiz gerektiğini belirten Heidegger, anlamı olgusallığın kendisinde bulmak durumunda olduğumuzu söyler. Varlık sorunu bizim için ancak bundan sonra yanıtlanmış olacaktır. Şu halde varlık sorunu bizim dünyadaki varlık tarzımızla ilgili olan bir sorundur. Biz varlık sorununu yalnızca belli bir biçimde var olmakla çözüme kavuşturabiliriz. Heidegger, Varlık ve Zaman adlı eserinde modern felsefenin kişi ile şey arasında yaptığı ayrımı benimser. Buna göre şeyler kullanılmaya hazır durumdadır. Biz insanlar dünyayı bu çerçeve içinde düşünen özneler olarak karşısında durduğumuz fiziksel bir nesne olarak görmeyiz. Özne bilen ve düşünen bir özne olmaktan çok, öncelikle dünyadaki kullanılmaya hazır şeyleri aletler olarak kullanan varlıktır. Aynı eserinde bir kişiler ve kişisel ilişkiler kuramı geliştiren Heidegger'de, bilinçli özneye özgü varlık tarzını gösteren Dasein, nesnelerle olan ilişkisi dışında, kendi türünden başka varlıkların varoluşunu onaylar, tanır. Dasein tüm diğer varlıklardan farklıdır. Kendisini seyirci gözüyle izleyemez. Kendisini yalın bir şey olarak göremez. Dasein kendisini düşünür, kendisiyle ilgili sorular sorar. Dünyadaki varoluşunun mahiyetiyle ilgilenir. Dasein kendisi olabildiği, otantik olabildiği kadar kendisine yabancılaşabilir de. Onun otantik yani kendisi olması, içten ve kendisine karşı dürüst olması, yaşamla ve kendisiyle ilgili seçimleri özgürce, tutkuyla, herhangi bir rasyonelleştirme etkinliği olmadan yapması anlamına gelir. Dasein'in yabancılaşması, içten ve dürüst olmayan bir tarzda yaşaması ise, kişinin kalabalıklar içinde yaşaması, kendi kararlarını kendisinin verememesi ve varlıkla ilgili sorular soramamasıdır. Başkalarıyla olan ilişkilerde otantik olabildiği gibi yapay da olabilir. Buna göre bu ilişkiler başka insanları varlık sorununu gizlemek ve dolayısıyla ne olduğumu belirlemekle ilgili sorumluluktan kaçınmak için kullandığım zaman otantik olmayan ilişkiler şeklinde ortaya çıkar. Aynı şey Heidegger'e göre başkalarının bizim yaşamımızı yönlendirmelerine izin verdiğimiz zaman da söz konusu olmaktadır. Dasein'i ilgilendiren en önemli şey ise kendi kimliği, kendisinin ne olduğudur. Bu onun ontolojik karakteridir. A. Cevizci AG'ye sayfa 245-246.